Değerli dinleyenler, kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Sayın konuğumuz Cenk Akat'la birlikte. Sayın Akat, evet, kaba düşünmenin evrim teorisini varmış gibi hissetmenin nedeni olduğundan bahsettik. Yani bu metamorfoz konusunda konuşacaktık. Buyurun, söz sizin.
Tabii burada önce ben demin değindiğiniz konu çok iyiydi. Evrimcileri de aslında ikiye ayırmak istiyorum. Birincisi yanılanlar, ikincisi de yanıltma kastı taşıyanlar. Evrim teorisinin amacı Allah inancına karşı inançsızlığı savunmaktır. Burada yapılan şey aslında maddeye yaratma gücü isnat etmektir. Maddeye şuur isnat etmektir. Oysa biz mutlak şuurun ve tek yaratma gücünün Allah'a ait olduğunu biliyoruz. Evrim teorisindeki bütün arayış Allah'ın dışında yaratıcılar isnat etmektir. Şimdi yanılanlara gelelim isterseniz. Verdiğiniz örnek aslında çok güzel, metamorfoz örneği. İsterseniz kısaca metamorfozun ne olduğunu açıklayalım. Metamorfoz canlıların...
Öyle ismine bakıp da korkmaya gerek yok,
korkmaya
değil mi?
Korkmaya hiç gerek yok. Evet, yakından tanıdığımız bir konu. Şey, evet. Metamorfoz örneğin bir kurtçun belli bir dönem sonra üzerine koza örüp kuluçkaya yatarak daha sonra buradan kelebek olarak çıkması.
Ya bu değişimin adına...
değişimin adına metamorfoz diyoruz.
Evet.
Yani sıçramalı değişim canlının hayatı esnasında. Veya sivrisinekler örneğin. Sivrisinekler yumurtalarını bataklıkta bırakırlar. Bu yumurtalar çatlayıp çıktıktan sonra bataklıkta kurtçuk olarak bir süre yaşarlar. Hı-hı. Daha sonra bu kurtçun kılıfının içinden sivrisinek olarak çıkar ve uçmaya başlar birdenbire. Yani hayatının bir bölümünü suyun altında, ondan sonrasını uçarak bir sivrisinek olarak devam ettirir. Bu bildiğimiz, tanıdığımız sivrisinek. Evet. Ve biz bunun adına metamorfoz diyoruz. Evrimciler bu metamorfozu evreme bir delil olarak benimsemişler.
Hocam, benim bildiğim bir örnek vardı, onu söylersiniz diye bekledim. Kurbağalarla ilgili. O da bir metamorfoz herhalde.
O da bir metamorfoz örneği tabii. Yani kurbağa önce suyun altında bir larva olarak bir süre yaşadıktan sonra birdenbire kuyruğu kayboluyor. Yerine bacaklar çıkıyor ve kurbağa şekline dönüşüyor.
Evet, yani sudaki yüzen balığa benzer bir canlı,
evet.
Bir günün birinde sudan olmaya, karaya çıkıp kurbağa gibi bir şey oluyor.
Karar vermiş, görüntüsü veriyor. Evet. Tabii evrimciler bu sıçramalı değişikliklere çok sıkı sarılarak işte evrim teorisine delil bulduk şeklinde üzerine gitmişlerdir. Fakat bu da kesinlikle evrim teorisine delil olamayacağı gibi Allah'ın yaratma sanatının gücünü gösterir bize. Neden derseniz, evrimde esas şudur: bir türün genetik yapısı vardır. O genetik şifre doğrultusunda o tür yaşamını devam ettirir. Genetik şifreyi bilmiyorum, açıklamaya gerek var mı? Her hücremizin çekirdeğinde bizim genetik şifremiz ayrı ayrı saklı. Bu vücudumuzun her hücresi için geçerli. Biz üreme sürecine girdiğimizde bizim genetik şifremizin yarısıyla eşimizin genetik şifresinin yarısı birleşiyor ve çocuğumuzun genetik şifresini oluşturuyor. Bu ilk döllenen yumurtadan tutun, çocuğumuzun hayatı boyunca yaşlanıp ölene kadar bütün hücrelerinde ayrı ayrı bu genetik şifre hiç bozulmadan sabit kalıyor.
Yani bizim vücudumuzun tüm her şeyi o genetik şifre içerisinde var mı? Burnumuzun
gizli.
Şekli, gözümüzün rengi.
Hepsi bu genetik şifre içinde gizli.
Tamam.
Ve vücudumuzda ne tür yapılanmalar olacağı, hangi kimyasal reaksiyonların oluşacağı, bunların hepsi bu genetik şifremizde saklı.
Tamam.
Şimdi evrimcilerin iddiasına göre türden türe evrimleşme sonucu bu genetik şifre değişmektedir.
Yani DNA dediğimiz hücrenin içerisindeki o merkezdeki şey değişecek.
Şifre değişerek ek bir özellik kazanıp, hı-hı, bir kaza sonucu oluşarak bu genetik şifreye ek bir özellik kazanıp daha üstün bir canlı konumuna geçmektedir. Hı-hı. Yani genetik şifrede bir değişiklik söz konusudur evrim mantığında. Oysa metamorfoza baktığımızda o kurtçuğun da sivrisineğin de bütün hayatı boyunca ilk yumurtadan son sivrisineğin ölüm noktasına kadar hep aynı genetik şifreye sahiptir. Ve onun bir kurtçuktan kelebeğe dönüşeceği onun o genetik şifresinde yazılıdır. Ve bu genetik şifre yüzyıllar, bin yıllar, milyonlarca yıl boyunca da değişmemiştir.
Ben bir defa daha tekrar edebilir miyim? Eğer lütfen yanlışım varsa lütfen düzeltin. Aradaki temel fark şudur diyorsunuz. Eğer söz konusu olan şey evrimse, olacak olan değişiklikler o hücrenin içerisinde belli değildir. Mesela o hücrenin içerisinde yazan söz gelimi onun bir balık olacağıdır.
Evet.
Sonra günün birinde çok enteresan kimyasal reaksiyonlar falan, yanlışlıkla bir kaza sonucu, mutasyon gibi söyledikleri bir şey, her neyse, o sebeplerden dolayı onun genetik şifresinde bozularak o balık Onlara göre yani o balık evet. O genetik şifre birdenbire bozularak mesela kurbağaya dönüşüyor
ki bu
derler.
Olması da mümkün değildir. Değil, o da ayrı. Özellikle altını çizelim. Yani bunun olması mümkün değildir fakat evrim iddiasına göre genetik şifresi bozularak kurbağaya dönüşmüş olması gerekir.
Tamam.
Burada çok önemli konu şu. Bu kurbağa yumurtladığı zaman bir sonraki nesilde genetik şifresi değişmiş olduğu için o yumurtadan tam teşekküllü bir kurbağa çıkması gerekir.
Yani bir de artık
balık
şekli falan
bir yaratık çıkmaz. Hayır. Evet. Sivrisinekte de aynı şekilde. Eğer sivrisinek kurtçuktan kelebeğe geçerken genetik şifresi değişmiş olsa evrimcilerin iddia ettikleri gibi. Çünkü evrimciler bu tip değişiklikleri genetik şifrelerdeki değişiklikler ve bunlar eğer bir üstün özellikse gelecek kuşaklara aktarılan özellikler olarak tanımlarlar. Bu kurtçuk sivrisineğe dönüştükten sonra o sivrisineğin yumurtasından sivrisinek çıkar. Tekrar kurtçuk olarak çıkıp larva olarak suyun altında yaşayamaz.
Ya aynı serüveni bir daha yaşayamaz.
Yaşayamaz, hayır.
Yani bir evrim bir defa eğer onların iddiasına göre bir defa bu
evet,
şans ve rastlantı
evet.
olabilir.
Evrimci iddiasına göre eğer sivrisinek olmak onun için avantajlı bir şeyse artık onun yumurtasından çıkan sivrisinek hayatını idame ettirebilir. Fakat asla bir daha kurtçuk olamaz.
Evet.
Yani metamorfoz hiçbir anlamda evrime bir delil teşkil etmeyeceği gibi bir destek de olmaz.
Evet. Ne kadar benzese de.
Ne
mi?
Kadar
gerçekten çünkü bakıldığında de. Sanki onların senaryolarına göre biliyorsunuz evrim teorisini iddia edenler diyorlar ki işte canlılık önce sudaydık bir tek hücreydi sonra şansa bir balık oluverdi. Sonra bir balık günün birinde su azaldı karaya çıkayım dedi. Karada hayatını devam ettirmeye başladı. Sonra bir uçucuya döndü gibi detaylarını vermediğimiz burada bir hikaye evet. uzun bir hikaye işin doğrusu. Böyle dedikleri için sanki o kurbağa larvasının kurbağaya dönüşmesi sanki o hikayeye çok oturuyor gibi. Olabilir, böyle de olabilir ama hiçbir benzerlik bizim için bilimsel bir delil değildir diyebilir miyiz hocam?
Tabii ki. Örneğin evrimciler der ki işte ayı suya girip yüzerken balina olmuş. Böyle bir değişimden söz ederler. Şimdi burada söz edilen değişim ayının genetik yapısının bozularak bir balinaya dönüştüğünü savunurlar.
Evet.
Oysa bu sayede her seferinde balinanın yavruları tekrar ayı olarak dönüp karaya tekrar yaşayıp tekrar suda balina olarak anlamda değildir. Yani hiçbir zaman metamorfoz bu anlamda evrime delil ve destek teşkil etmez.
Evet.
Kendine has bir yaratılış gerçeğidir, yaratılış mucizesidir ve Allah'ın yaratma sanatının evet. delilidir.
Yani burada değerli dinleyicilerimizin ana cümle olarak akılda kalmasını istediğimiz ana cümle şu. Benzerlik hiçbir zaman için evrime delil olamaz. Yani insanlar kendi ilk gördüklerine göre bazı şeyleri bir şeylere benzetebilirler. Ama benzerlikler bilimsel değillerdir. Yani bir söz gelimi biz yolda birinin birine çok benzediğini düşünebiliriz. Ama o onun onların ikiz kardeşi olduğunu anlamına gelmez. Gider eğer genetik şeylerine, kodlarına bakar. Bunlar da gerçekten aynı yumurta ikizleri olarak şeyleri, şifreleri çıkarsa o zaman çok net olarak onun öyle olduğunu bilebiliriz.
Dediğiniz gibi bu işte çok kabaca bakmaktan kaynaklanıyor konuya. Yine o kabaca bakmaya bir örnek. Yine evrimcilerin uzun süre savundukları, iddia ettikleri doğal seleksiyonla ilgili verdikleri bir örnek vardır. Hatta ders kitaplarımızda hala mevcut bu. Biz de onları okuyarak büyüdük. Bu İngiltere'de sanayi devrimi esnasında beyaz güve kelebeklerinin siyah güve kelebeklerine yerini terk etmesi. Konunun aslı şu. Güve kelebeği açık renk ve koyu renk kanatlı olarak bulunabiliyor. Bu iki türde mevcut. Bu iki türde çok uzun yıllardan beri hayatını idame ettirmiş, hiç bozulmadan geçmişten gelmiş ve hala yaşamını sürdüren iki tür. İngiltere'de sanayi devriminden önce genelde hava kirliliği çok daha az. Dolayısıyla ağaçların yüzleri açık renk, gövdeleri açık renk. Ve açık renk güve kelebekleri bu gövdeler üzerinde çok daha iyi kamufle olabiliyorlar ve kuşlara daha zor yem oluyorlar. Koyu renkler daha net belli olduğu için kuşlar tarafından daha çok yeniyorlar. Dolayısıyla ikisinin nüfusuna baktığımızda çok sayıda açık renk güve kelebeği, az sayıda koyu renk güve kelebeği görüyoruz. Endüstri devriminden sonra aşırı bir hava kirliliğiyle ağaçların yüzeyleri de koyu renk bir is tabakasıyla kaplanıyor. Siyaha yakın bir renk alıyor. Bundan sonra siyah güve kelebekleri çok daha iyi kamufle olabilmeye başlıyorlar ve kuşlara çok daha zor yem oluyorlar. Dolayısıyla siyah güve kelebeğin nüfusu artıyor, beyaz açık renk güve kelebeğin nüfusu azalıyor. Evrimciler bunu doğal seleksiyona yani evrimin bir aşamasına delil olarak gösteriyorlar. Şimdi yine evrimci mantığında şunun olması gerekirdi. Daha önce hiç siyah kelebek yokken beyaz kelebeklerin azalmaya başladığında kazara bir siyah kelebek oluşup sonra bunun iyi bir çözüm olduğu anlaşılıp siyah kelebeklerin hızla üreyerek hayatlarını idame ettirmesi, beyaz kelebeklerin de yavaş yavaş neslinin tükenmesi gerekirdi. Fakat durum asla böyle değil. Bu iki tür de çok önceden yaratılmış, sabit iki tür, normal olarak iki tür de hayatını idame ettiriyor. Şartlara göre bazı tür daha iyi yaşam alanı buluyor, bazısı daha zor yaşam alanı buluyor. Ve doğanın o anki dengesine göre bunların da nüfusu artıp azalıyor.
Yani fakat olay sadece nüfus değişimi esas.
Sadece nüfus değişimi. Yani bütün bu işlemin en başında da iki tür kelebek mevcut, en sonunda da iki tür kelebek mevcut.
Peki hocam bu anlattığınız bu senaryonun sonucu onlara göre nereye gidiyor? Yani bu hikaye anlatmalarındaki amaç neydi?
Hikaye anlatmalarındaki amaç doğal seleksiyona. Yani
Pardon, özür diliyorum, düzeltmek istiyorum. Bu bir hikaye değil, bir tespit tabii. O zamanın herhalde canlılıkla ilgili olan bilim adamları bunu bir tespit yapmışlar ama yorumlarında bir problem var değil mi?
Şimdi aslında yorumlarındaki problemi de hoş karşılamak lazım. 19. yüzyılın ortalarından söz ediyoruz. 19. yüzyılda bilimsel imkanlar çok geri. Yani bir bilim adamı burada ne kadar iyi niyetli olsa elindeki çok basit bir mikroskopla canlılığa bakıp onu incelemeye çalışıyor. Bundan sonuçlar çıkartmaya çalışıyor. Yani o gün ortaya atılmış böyle bir sonuç. 20. yüzyılı da geride bıraktık artık. 21. yüzyıla girdik. Artık elektron mikroskopları söz konusu. Artık hücrelerin en incesine kadar gözle görüp inceleyebiliyoruz. Bırakın elektron seviyesine kadar mikroskoplarla bakıp canlıların yapılarını görebiliyoruz. Artık elimizde fosillerle ilgili, paleontolojiyle ilgili çok geniş bir koleksiyon var. Yani karşımıza çok fazla sürpriz çıkmıyor ve elimizdeki bilimsel veriler bizim olayları çok daha net değerlendirmemizi sağlıyor. Dolayısıyla 19. yüzyılın ortasında elindeki bilimsel imkanlarla bir şeyler bulup bunu bilim adına ortaya atan insanları bugün bizim burada oturup suçlamaya çok fazla hakkımız yok. Çünkü elindeki imkanlar bu kadar. Yani kötü niyetli de olsa, iyi niyetli de olsa araştırıp bulup ortaya koyabileceği şey bu.
Fakat peki Sayın Akat, kimi suçlayalım o zaman?
Burada eğer bir suç varsa, o günün bilimsel imkanlarıyla ortaya atılmış bu fikirleri bugünün bilim süzgecinden geçirmeden, bugünün mantık süzgecinden geçirmeden hala ortaya koyup bilimsel bir gerçekmiş gibi bunu topluma enjekte eden, bunu körükleyen, bunu sunan zihniyeti aslında burada suçlamamız evet. gerekir.
Bir de şu yine benzerlikten giderek yani mesela şöyle düşünüldüğünde insanlar çok farklı ortamlarda farklı enstantanelerde sohbetler oluşuyor ve bu sohbetlerin bazısı dönüp dolaşıp insanın oluşumuna geliyor. Ve tabii o ortam içerisinde sohbet ortamı içerisinde biraz daha bilimsel gözükmeye çalışan yok bir yaratılış olamaz kesinlikle bilim bunu böyle söylemez diye böyle beylik bir lafla ortaya çıkıp maymunun çok insana benzediğini bu tespiti kendince söyler ve ondan sonra da evet demek ki bizler yaratılmadık sadece maymundan geldik. Bakın zaten bunlar birbirine benziyor diyerekten konuyu orada o şekliyle delillendirmeye çalışıyor. O nedenle bence benzerlik konusu önemli gibi geliyor. Ne dersiniz bu konuya?
Benzerlik konusu çok önemli. Ben size bazı yeni gelişmelerden daha haberdar etmek istiyorum burada. Biliyorsunuz bütün biyoloji türleri sınıflandırır. Yani bir bitki türlerini örneğin ele alır. Birbirine familya gibi görünen, benzer akraba gibi görünen türleri aynı başlık altında toplar. Bunlar bu türün bireyidir der. Ve bütün canlılığı bu şekilde sınıflandırır. Bugün artık günümüzde genetik bilimi geliştikçe görülüyor ki bizim aslında sadece dış benzerliklerine bakarak bazı türleri aynı ailedendir diye sınıflandırmış olmamız hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü genetik olarak birbirine çok yakın gibi görünen, benzeyen iki birey genetik olarak birbirinden çok uzak olabiliyor. Genetik şifresine bakıyorsunuz, birbiriyle hiç alakası yok. Hı hı. Fakat genetik şifresi birbirine çok daha yakın, çok daha iyi örtüşen bir tür de bizim dışarıdan baktığımızda birbirinden çok uzakmış gibi algılamamıza sebep olabiliyor. Burada şu çok önemli, genetik şifrede bir canlının hayatı boyunca geçireceği bütün evreler ve ihtiyaç duyduğu bütün yapı içinde saklı. Genetik şifrenin içinde saklı. Biz genetik şifreyi dışarıdan gördüğümüz özellikleri, kaş rengi, göz rengi, burnunun şekli, dış yapısı, bizim bu genetik şifre üzerinde dışarıdan görebildiklerimiz. Bir de bu canlının, bu organizmanın iç yapısıyla ilgili çok çok büyük bölümler var. bizim çıplak gözle inceleyemediğimiz veya ilk etapta inceleyemediğimiz. Fakat genetik şifrenin derinine gittiğinizde bir bakıyorsunuz bir canlının genel yapısı şifrenin büyük bir bölümünde çok yakın. Fakat dış özellikleri birbirinden farklı. Dolayısıyla bilim ne kadar gelişirse, bu tespitiniz çok doğru. Benzerlikle dış görüntünün verdiği aldanmayla, yani bir maymunun da fizik olarak belki bazen insana yakın görünmesi, hal tavırlarıyla yakın görünmesi belli ölçüde, bu aldanışa sebep oluyorsa da aslında genetik olarak incelediğimizde hiç bir ilgisi olmadığını, ikisinin de kendi içinde mükemmel bir tasarıma sahip olduğunu.
Mükemmel bir maymun.
Mükemmel bir maymun, öbürü de mükemmel bir insan. Evet. O bulunduğu ortamla çok iyi adapte olmuş. O ortam için yaratılmış. İdeal bir tasarım. İnsan da kendisine yüklenen görev için ideal bir şekilde tasarlanmış. İdeal bir mahlukat. Böyle evet. Söyleyebiliriz.
Evet. Sayın hocam, böyle bir konuya, bu benzerlik konusuna girmemin sebebi çok üzülerek söylemek gerekirse, karşılaştığım bir tıp öğrencisi vardı, üçüncü sınıfta. Ve kendisiyle kısa olan o görüşmemiz içerisinde metamorfozdan bahsetti. Larvanın kurbağalaşması olayını bana örnek olarak verdi. Bir tıp öğrencisinin bize böyle bir örneği vermesinin vehameti ortaya çıktı. Yani insanlar benzerliklere demek ki ne kadar o alanda yakın olabilseler bile itibar ediyorlar ve bunun da evrim teorisi için bir delil olduğunu zannediyorlar. Hatırlarsak zaten toplum içerisinde bu konuda çok az bilgi sahibi olanların en önemli tartışması evrim konusunda. İşte maymunun insana benzerliğinden yola çıkarlar ki zaten son dönemde de özellikle televizyonda aktör haline getirilmiş maymunlar var, biliyorsunuz bu eğlence sektöründe, filmlerde. Evet. Eğlence olarak oynatılan maymunlar var ve hakikaten uzun yılların verdiği bir eğitimle belli 3-5 hareketi öğrenmiş. Yani yere düşebiliyor, gözünü kapatabiliyor, tokalaşabiliyor gibi. Bu hareketlerden yola çıkarak bakın işte ne kadar benziyor. Demek ki biraz daha geliştirebilse kendini insan olacak efekti vermeye çalışıyor. O nedenle bu soruları yönelttim size.
Şimdi burada hemen bir örnek daha vereyim. Ona bakarsanız papağan mükemmel bir taklit kabiliyetine sahip ses olarak. Hı-hı. Yani papağanı görmediğiniz takdirde bir insan konuşuyor zannedebilirsiniz. Fakat o papağan ne dediğinin şuurunda değil. Aynı şekilde o maymun da İnsan benzeri hareketler yaparken yaptığı hareketlerin şuurunda değil. Evet. Orada dediğiniz gibi belki daha vahşice ama eskiden ayı oynatırlardı. Hı hı. O ayıların kızgın ateş üzerinde, kızdırılmış saçlar üzerinde zıplatılarak bir yandan tef sesi dinletilerek bu şekilde bir şartlı tepki verdiklerini biliyoruz. İnsanlar onu ayı oynuyor zannediyor. Oysa ayı hala o sıcak saç üzerindeki günlerini hatırlayarak o tef sesine bir şartlı tepki veriyor. Bu onun ilkel yapısı, ilkel zeka türüyle ilgili bir konu. Evet. Maymunda aynı şekilde, papağanda da aynı şekilde. Yani bir papağanın konuşması bize onun şuurlu bir mahlukat olduğunu asla söylemez.
Göstermez diyorsunuz. Peki Sayın Cenk Akat, bugünkü programımızın yine sonuna geldik. Bu güzel söyleşten dolayı hem size çok teşekkür ediyorum. Hem de bir dahaki programımızda yine kendisiyle çok önemli konuları söyleşeceğimizi buradan mikrofonlarımızdan müjdeliyorum. Değerli dinleyenler, bir Yaratılış Gerçeği programının böylece sonuna geldik. Bir dahaki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.